Artık içinde yük olmadığı için kamyon her parçası takırdayarak gürültüyle otoyolda ilerliyordu. Al hızı saatte 60 kilometreye çıkardı. Motor gümbürdedi. Yanan yağ mavi dumanı arkalarını kapladı. "Biraz yavaşla," dedi Tom. "Cant kapaklarına dek yakacaksın kamyonu. Büyükannenin nesi var?" "Bilmiyorum. Dikkat ettin mi? Birkaç gündür bir garip, kimseyle konuşmuyor. Büyük baba dışında. Bağırıp çağırıyor ona. İnsanı ürküten bir hali var doğrusu. Sanki büyük baba her zamanki gibi karşısında oturmuş, kendi kendine bir şeyler mırıldanıp sırıtıyormuş gibi. Büyük anne de onu azarlayıp duruyor. Ha, babam sana vermem için 20 dolar gönderdi. Sana ne kadar gerektiğini bilmiyordu. Annemin ona bugünkü gibi karşı çıktığını görmüş müydün hiç?" "Hiç anımsamıyorum doğrusu. Kefaletle çıkmak için tam zamanını bulmuşum. Ben de eve döndüğümde şöyle sırt üstü yatıp sabahları geç kalkacağımı, bol bol yemek yiyeceğimi sanıyordum. Dans etmeye gidip zamparalık yapacaktım. Bunların hiçbirini yapmaya fırsat bulamadım." "Ha, unutuyordum. Annem sana bir sürü şey söylememi tembih etti. Fazla içmesin, kimseyle tartışmasın, kavga etmesin dedi. Seni geri göndereceklerinden korkuyor." "Beni gereğinden fazla düşünüyor," dedi Tom. "Neyse, herhalde birer bardak bira içeriz, değil mi? Canım öyle bira istiyor ki." "Bilmem," dedi Tom. "Paramızı biraya harcarsak babam çok kızar." "Bak Tom, 6 dolarım var. Bir iki bardak içebiliriz. Kimse 6 dolarım olduğunu bilmiyor. Şöyle güzel vakit geçiririz." "Şimdi olmaz," dedi Tom. "Kıyıya inince senle ben çılgınlar gibi eğleniriz. Belki çalışırken." Yerinde kımıldandı. "Senin hiç böyle biri olduğunu sanmazdım. Konuşmaların çok başka türlüydü." "Ne yapayım burada, kimseyi tanımıyorum ki. İyice gezip tozup evleneceğim. Kaliforniya'ya gidince doyasıya eğleneceğim." "Umarım yaparsın," dedi Tom. "Galiba sen artık hiçbir şeyden emin değilsin." "Hayır, hiçbir şeyden emin değilim." O adamı öldürdükten sonra hiç o konuda düş görmedin mi? Seni üzmedi mi?" "Hayır." "Peki hiç mi düşünmedin?" "Elbette düşündüm. Ölmesine üzüldüm." "Kendini suçlamadın mı?" "Hayır, cezamı çektim." Orası çok mu kötüydü?" "Bak al, cezamı çektim ve her şey bitti," dedi Tom sinirle. "Bu konu üstünde konuşmak istemiyorum. İşte ırmak ileride, kasabada şurada. Bir piston kolu bulalım da gerisinin canı cehenneme." "Annem seni çok seviyor," dedi al. "Sen gidince çok üzüldü. Kendi kendini yedi durdu. İçin için ağladı. Hiç belli etmemeye çalışıyordu ama biz onun ne düşündüğünü anlıyorduk." Tom kasketini gözlerinin üstüne çekti. "Bak al, başka bir şey konuşsak ha, ne dersin?" "Sana annemin ne yaptığını anlatıyordum." "Biliyorum, biliyorum ama bunu konuşmasak daha iyi. Ben yalnızca günümü gün etmek istiyorum." Ağlı küskün bir sessizliğe gömüldü. "Yalnızca sana anlatmak istiyordum," dedi bir süre sonra. Tom ona baktı ama al gözlerini yoldan ayırmadı. Farları yanan kamyon gürültüyle ilerledi. Tom'un uzun dudakları dişlerinin üstünde geriledi ve gülümsedi. "Biliyorum al, belki de kaçığım biriyim ben. Günün birinde anlatırım sana. Aslında bilmem gereken bir şey. Oldukça ilginç. Ama bana öyle geliyor ki bir süre bütün bunları unutsam çok iyi olacak. Belki zamanla değişirim. Ama şimdi aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Sinirlerim bozuluyor. Bak al, sana bir şey söyleyeceğim. Hapishane insanı ağır ağır delirtir, anlıyor musun? İnsan çıldırır. Onları görür, seslerini işitirsin. Çok geçmeden çıldırdın mı, çıldırmadın mı anlamazsın. Geceleri çığlık attıklarında acaba ben mi çığlık attım diye düşünürsün. Bazen de gerçekten öyle olmuştur." "Artık bundan söz etmeyeceğim Tom," dedi Al. "30 gün iyidir," dedi Tom. "180 gün de iyidir. Ama bir yıl bitince, bilmiyorum. Öyle bir yanı vardır ki yeryüzünde hiçbir şeye benzemez. İnsanları bir yere kilitleme fikrinde bir delilik var zaten. Neyse boş ver. Konuşmak istemiyorum. Pencerelerde yansıyan güneşe bak." Kamyon benzin istasyonuna yaklaştı. Yolun sağında bir araba mezarlığı vardı. Çevresi yüksek dikenli tellerle çevrilmiş, kapısına lastikler yığılmıştı. Önünde demirli saçla kaplı bir sundurma vardı. Sundurmanın arkasında teneke parçalarından bir kulübe yapılmıştı. Tenekelerin arasına sıkıştırılan araba camları pencere görevi görüyordu. Yer yer otların bittiği bahçede burunları ezilmiş, çarpılmış yan yatan, lastikleri gitmiş araba kalıntıları duruyordu. Yerde ve sundurmanın yanında paslı motorlar vardı. Büyük bir kalıntı yığını, çamurluklar, kamyon parçaları, lastikler, makaslar. Bütün bahçeyi çürüyen, paslanan parçaların ruhu kaplamış, bükülmüş demir parçaları, yarım motorlar, terk edilmiş bir yığın. Al kamyonu sundurmanın önüne çekti. Tom dışarı çıkıp karanlık kapıdan içeri baktı. "Kimseyi göremiyorum," dedikten sonra içeri seslendi. "Kimse var mı orada?" "İnşallah bir 25 doçları vardır." Sundurmanın arkasında bir kapı çarptı. Karanlık kapıda bir insan hayaleti belirdi. Zayıf, pis bir insandı. Yağlı bir cildi vardı. Tek gözlüydü. Sağlam gözüyle birlikte boş göz çukurunun kapak kasları da oynuyordu. Pantolonu ve gömleği kir ve yağdan parlıyordu. Elleri kırışık ve çatlaktı. Alt dudağı somurtkanca sarkmıştı. "Patron sen misin?" diye sordu Tom. Tek göz parıldadı. "Ben patron için çalışıyorum," dedi somurtkanca. "Ne istiyorsun?" "Eski bir 25 docunuz var mı? Bir piston kolu istiyoruz da." "Bilmem, patron burada olsaydı size söylerdi ama yok, eve gitti." "Biz bakabilir miyiz?" Adam avucunun içine sümkürüp elini pantolonuna sildi. "Buralardan mısınız?" "Doğudan geliyoruz, batıya gidiyoruz." "Bakın öyleyse, isterseniz yakıp yıkın, umurumda bile değil." "Galiba patronu pek sevmiyorsun." Adam tek gözü parıldayarak yaklaştı. "Ondan nefret ediyorum," dedi alçak sesle. "Orospu çocuğundan nefret ediyorum." "Şimdi evine gitti." "Evine?" Kekeliyordu. "Kendine göre bir yöntemi vardır. İnsanı alır da dirisini yüzer. O orospu çocuğu. 19 yaşında bir kız buldu. Güzel. Onunla evlenmek ister misin?" dedi bana. "Bana söylüyor bunu. Bu gece de dedi ki dans var. Gitmek ister misin?" Bana söylüyor. Gözleri doldu ve kırmızı göz boşluğunun köşesinden aşağıya yaşlar yuvarlandı. "Bir gün, yemin ederim, bir gün cebime bir İngiliz anahtarı koyacağım. Bütün bunları gözümün içine bakarak söyler ve ben anahtarı kafasına patlattığım gibi beynini dağıtacağım." Öfkeden soluk soluğa kalmıştı. "Küçük küçük parçalara ayıracağım." Güneş dağların ardında yok olmuştu. Al araba kalıntılarıyla dolu bahçeye baktı. "İşte orada Tom, bak, şuradaki bir 25 ya da 26'ya benziyor." Tom tek gözlü adama döndü. "Bakabilir miyiz?" "Elbette, canınız ne istiyorsa alın." Ölü otomobillerin arasından dolaşarak patlak lastiklerin üstünde duran paslı külüstüre yaklaştılar. "Gerçekten de bir 25 bu," diye bağırdı Al. "Motor açabilir miyiz bayım?" Tom diz çöküp arabanın altına baktı. "Motoru açmışlar zaten. Kollardan birini de almışlar. Galiba sadece biri eksik." Arabanın altına girdi. "Bir kriko al da onu kaldır Al." Şafta dayanan kolu tuttu. "Paslanmış gibi görünüyor." Al yavaş yavaş krikoyu çevirdi. "Ağır ol," diye seslendi Tom. Yerden bir tahta parçası alıp piston kolunun üstünü kazıdı. "Nasıl, işe yarar mı?" diye sordu Al. "Biraz gevşek ama fena değil." "Çok yıpranmış mı?" "Bir iki kaynak var ama idare eder. Şimdi yavaş yavaş çevir bakalım. Aşağıya indir." "Oldu. Kamyona git de birkaç alet getir." "Ben size bir alet kutusu getiririm," dedi tek gözlü adam. Paslı arabaların arasında kayboldu ve alet dolu teneke bir kutuya döndü. Tom içinden bir İngiliz anahtarı çıkartıp Al'a uzattı. "Sen çıkar. Vidalara ve contalara dikkat et. Bir tanesini bile yitirmemeye çalış. Çabuk ol, karanlık bastırıyor." Al arabanın altına girdi. "Kendimize bir takım yuvalı anahtar bulmalıyız," diye seslendi. "İngiliz anahtarıyla her yere girilmiyor." "Yardım istersen bağır," dedi Tom. Tek gözlü adam çaresizce ayakta duruyordu. "İsterseniz ben yardım ederim," dedi. "O orospu çocuğu ne yaptı biliyor musunuz? Bembeyaz pantolonunun içinde geldi ve bana dedi ki, 'Hadi gel yatıma gidelim. Tanrım, günün birinde kafasını kıracağım.' Ağır ağır soluk alıyordu. 'Gözümü kaybettikten sonra tek bir kadınla bile çıkmadım. Kalkmış bana neler diyor.' Burnunun yanından yaşlar yuvarlandı." "Neden çekip gitmiyorsun?" dedi Tom sabırsızca. "Seni burada zorla tutan yok." "Öyle bunu söylemesi kolay. İş bulmak kolay bir şey değil. Hele tek gözlü bir insan için." Tom ona döndü. "Bak buraya ahbap. O tek gözün her şeyi görüyor. Pissin ve kokuyorsun. Bunu kendin istiyorsun. Hoşlanıyorsun. Böylece kendi kendine acıyabiliyorsun. Tabii kör gözün bu durumdayken kadın bulamazsın. Üstüne bir şeyler giy, yüzünü yıka. Senin İngiliz anahtarıyla kimseye bir şey yapacağın yok." "Tek gözlü bir insanın yaşamı kolay değil diyorum," dedi adam. "Dünyayı ötekiler gibi göremiyorsun. Bir şeyin ne kadar uzakta olduğunu kestiremiyorsun. Her şey dümdüz." "Gevezelerin birisin. Bir zamanlar tek bacaklı bir orospu görmüştüm. Sokaklarda süründüğünü mü sanıyorsun? Hiç de değil. Kaç tane tek bacaklı kadınla yatabilirsin?" derdi. "Hiç. Öyleyse bende bir özellik var ve bu sana yarım dolar fazlasına mal olacak." Söylediğini yapıyordu. Erkekler de kendilerini şanslı sanıyorlardı. Talihli olduğunu söylerdi. "Bir kamburla karşılaşmıştım. Bir süre kaldığım bir yerde. Şans getirsin diye insanlara kamburunu okşatmakla geçinirdi." "Tanrı aşkı için, senin de yalnızca bir gözün eksik." "Ama birinin senden kaçtığını gör de bak nasıl dokunuyor adama," dedi adam kekeleyerek. "Öyleyse üstünü ört o kahrolası şeyin. Sanki bir bokmuş gibi gösteriyorsun. Kendine acıma koşuna gidiyor. Aslında hiçbir şeyin yok senin. Git kendine beyaz bir pantolon al. Bahse girerim, bütün gün içip gece yattığında ağlıyorsundur. Yardıma ihtiyacın var mı Al?" "Hayır," dedi Al. "Bu kolu gevşettim. Şimdi pistona ulaşmaya çalışıyorum." "Kendi kendini aldatma," dedi Tom. Düşün, benim gibi biri mi? Dedi tek gözlü adam alçak sesle. Elbette dedi Tom. Herkese gözünü yitirdiğinden beri şansının açıldığını söyle. Nereye gidiyorsunuz? Kaliforniya'ya. Bütün aile. Orada çalışacağız. Benim gibi birinin iş bulacağını sanıyor musun? Gözümde siyah bir bantla. Neden olmasın, sakat değilsin ki. Acaba sizlerle gelebilir miyim? Hayır, tıka basa doluyuz. Kımıldayamayacak bir durumdayız. Gitmek için başka bir yol bul. Buradaki külüstürlerden birini onar, onunla git. Belki yaparım dedi tek gözlü adam. Bir metal şıkırtısı işitildi. Çıkardım onu diye seslendi Al. Buraya getir de bir bakalım. Al ona pistonu, piston kolunu ve mil yatağını verdi. Tom pistonun üstünü silip yanlamasına baktı. Bana kalırsa idare eder dedim. Eğer ışığımız olsaydı bu işi bu gece bitirirdik. Hey Tom dedi Al. Düşündüm de elimizde hiç segman kelepçesi yok. Segmanları takmak zor olacak. Özellikle alttan. Bir zamanlar adamın biri segmanı tutması için çevresine ince pirinç tel sarmamı söylemişti. Evet ama teli nasıl çıkartacaksın? Çıkartmayacaksın. Kendiliğinden eriyor ve hiçbir zararı olmuyor. Bakır tel daha iyi olur. Yeterince sağlam değil dedi Tom. Sonra tek gözlü adama döndü. Pirinç teliniz var mı? Bilmem, galiba bir yerde bir makara olacak. O tek gözlü adamların taktıkları bant nerede bulunur? Bilmiyorum dedi Tom. Git bak bakalım şu teli bulabilecek misin? Kulübenin içinde teli buluncaya dek bütün kutuları karıştırdılar. Tom kolu bir mengeneyle sıkıştırdı, piston segmanlarının çevresine dikkatle teli sardı. Boşluklara tıkıştırdı. Bükümlü olan yerleri düzeltti. Sonra pistonu çevirdi ve üstüne sarılı tel kayboluncaya dek hafifçe üstüne vurdu. Segmanlarla tellerin pistonun yüzeyiyle aynı düzeyde olup olmadığını anlamak için üstünde parmağını gezdirdi. Kulübenin içi kararmaya başlamıştı. Tek gözlü adam bir el feneri getirip pistonun üstüne tuttu. İşte oldu dedi Tom. O fener için ne kadar istersin? Şey, pek iyi bir şey değil. 15 sente yeni pil aldım. Sizin için 35 sent olsun. Tamam. Ya piston için ne kadar vereceğiz? Tek gözlü adam alnını kaşıdı. Tırnaklarının içi pislikte dolmuştu. Bilmem efendim. Eğer patron burada olsaydı parça kitabına bakar, yenisinin ne kadar olduğunu öğrenirdi. Siz çalışırken ne kadar sıkıntı içinde olduğunuzu, kaç paranız olduğunu anlamaya çalışır. Sonra da parça kitabında 8 dolar diyor, sizin için 5 dolar olsun derdi. Sen hep beni suçluyorsun ama Tanrı aşkı için o tam bir orospu çocuğu. Ne kadar zor durumda olduğunuzu anlardı. Küçücük bir parça için arabanın kendisinden daha çok para aldığını gördüm. Tamam. Sen şimdi bizden ne kadar alacaksın? Sanırım 1 dolar kadar. Oldu. Şu yuvalı anahtar içinde sana bir çeyreklik vereceğim. İşleri yarı yarıya kolaylaştırır. Gümüş parayı uzattı. Teşekkürler. O kahrolası gözünü kapamayı da unutma. Tom ile Al kamyona bindiler. Koyu bir karanlık kaplamıştı ortalığı. Al motoru çalıştırdı, farları yaktı. Hoşça kal diye seslendi Tom. Belki Kaliforniya'da görüşürüz. Otoyola çıkıp dönüş yolculuğuna başladılar. Tek gözlü adam bir süre arkalarından baktıktan sonra sundurmanın içinden geçip kulübesine girdi. İçerisi karanlıktı. El yordamıyla yerdeki yatağını buldu. Uzanıp hıçkırık hıçkırık ağladı. Otoyolda vızır vızır geçen arabalar yalnızlığının duvarlarını güçlendiriyordu sadece. Bu parçayı bir benzin istasyonunda hem de hemen bu gece bulacağımızı söyleseydin seninle dalga geçerdim dedi Tom. İyi becerdik bu işi dedi Al. Ama onu senin takman gerek. Ben çok sıkıştırıp yakarım ya da fazla gevşek bırakırım diye korkuyorum. Ben takarım dedi Tom. Eğer yeniden bozulursa bozulur. Yitirecek bir şeyimiz yok zaten. Al gözlerini kısıp karanlığın içine baktı. Farların hiçbir etkisi olmuyordu. İleride ava çıkmış bir kedinin gözleri yemyeşil parıldadı. Adama da amma kötü davrandın dedi Al. Tam damarına bastın ha. Canı cehenneme, kendisi istedi. Tek gözü olduğu için durmadan kendisine acıyor. Bütün suçu da gözüne yüklüyor. Tembel, pis bir orospu çocuğu. Belki insanların bu durumunu fark ettiklerini bilirse bu saplantılarından kurtulur diye düşündüm. Tom dedi Al. O yatağı yakmam önemli değildi değil mi? Tom bir süre sesini çıkarmadı. Sonra, böyle davranman doğru değil, Al dedi. İnsanlar seni suçlayacak diye kendini yiyip bitiriyorsun. Tanrı aşkı için Al, kimse seninle dalaşmıyorken hemen kendini korumaya kalkma. Bak o zaman nasıl rahat edersin? Al cevap vermedi. Önüne bakıyordu. Kamyon gürültüyle yolun üstünde ilerledi. Bir kedi yola fırladı. Al ona çarpmak için direksiyonu kırdı ama ıskaladı ve kedi otların üstüne sıçradı. Neredeyse yakalayacaktım dedi Al. Hey Tom, Connie geceleri ders çalışacakmış, işittin mi? Düşündüm de belki ben de geceleri çalışırım. Radyo, televizyon ya da dizel motoru. İnsan böylelikle bir işe başlayabilir. Belki dedi Tom. Önce dersler için kaç para istediklerini öğren. Sonra çalışıp çalışmayacağını iyice bir düşün. McAllister'da mektupla ders alan yığınla adam vardı. Ama içlerinden birinin bile bu kursları bitirdiğini anımsamıyorum. Bıkıp bırakıyorlardı. Aman Tanrım, bir şeyler yemeyi unuttuk. Annem bol bol göndermiş. Nasıl olsa papaz hepsini yiyip bitiremez. Acaba Kaliforniya'ya gitmemiz ne kadar sürer? Hiçbir fikrim yok. Dişimizi sıkacağız. Sustular. Gökte beyaz ve parlak yıldızlar belirmişti. Kamyon gelince Casey, Doç'un arka koltuğundan inip ağır ağır yolun kıyısına geldi. Sizi bu denli erken beklemiyordum dedi. Tom beze sarılı parçaları yere koydu. Şanslıydık dedi. Bir el feneri de bulduk. Arabayı şimdi onarırız. Yemek yemeyi unuttunuz dedi Casey. İşimizi bitirdikten sonra yeriz. Hey al, biraz daha kenara çek ve yanıma gelip bana ışık tut. Doğruca Doç'a gidip altına girip sırt üstü uzandı. Aldı arabanın altına girerek el fenerini tuttu. Gözüme değil, biraz daha yükseğe. Tom büküp çevirerek pistonu silindirin içine soktu. Tel silindirin duvarına hafifçe sürtünüyordu. Biraz daha iterek segmanları geçirdi. Neyse ki biraz gevşek, yoksa basınç onu durdururdu. Galiba bu işi becereceğiz. İnşallah tel segmanları sıkışmaz dedi Al. Onun için telleri düzleştirdim, yuvarlanmasın diye. Kısa bir süre içinde erir, silindir duvarları pirinçle kaplanmış olur. Duvarları çizer mi dersin? Tom güldü. Yok canım, şimdiden bir kuyu gibi yağ çekiyor. Çok geçmeden hiçbir sorun kalmaz. Piston kolunu şafta birlikte çevirdi ve eliyle sarsarak sağlamlığına baktı. Boşluk var, şim koymak gerekecek. Sonra seslendi. Casey, ne var? Ben şimdi yatağa takacağım. Şu krankı tut ve sana söyleyince yavaş yavaş çevir. Civataları sıkıştırdı. Şimdi, yavaş. Ve köşeli şaft dönerken Tom yatağa yerleştirdi. Çok fazla şim koyduk dedi Tom. Sıkı tut Casey. Civataları çıkardı. Her iki taraftan da ince şimleri çıkardıktan sonra civataları yine yerine koydu. Bir daha dene Casey. Ve kolu biraz daha itti. Hala biraz gevşek. Acaba biraz daha şim çıkartırsan çok mu sıkı olur? Bir deneyeyim. Civataları yeniden söktü. Küçük bir iki parça daha çıkardı. Bir daha Casey. Şimdi oldu gibi dedi Al. Zor mu dönüyor Casey? Hayır sanmam. Herhalde oturdu artık. İnşallah öyledir. Alet olmadan mil yatağa takmamıştım hiç. Şu yuvalı anahtar işimizi bayağı kolaylaştırdı. O yerin sahibi anahtarı arayıp da bulamayınca çıldıracak dedi Al. Kendi suçlu dedi Tom. Çalmadık ki. Pimleri yerine takıp uçlarını kıvırdı. Sanırım oldu. Hey Casey, Al'la ben şu kapakları takarken sen ışığı tut. Casey diz çöküp el fenerini aldı. Contayı hafifçe yerine koyan ve civata başlarını takan ellere ışık tuttu. İki erkek kapağın ağırlığı altında zorlandılar. Önce uçlardaki contaları taktılar. Sonra ötekileri yerleştirdiler. Hepsini taktıktan sonra birer birer sıkıştırdılar. Sanırım oldu dedi Tom. Yağ kapağını sıkıştırdı, kapağı inceledi, ışığı alıp yeri aradı. İşte burada. Yağı tekrar yerine koyalım. Dışarı çıkıp kovaya doldurdukları yağı motor karterine boşalttılar. Tom akıyor mu diye contaları gözden geçirdi. Tamam al çalıştır bakalım. Al arabaya binip marşa bastı. Motor gürültüyle çalıştı. Egzoz borusundan mavi bir duman çıktı. Gazı kes diye haykırdı Tom. Otel eriyene dek yağ yakacak. Azalmaya başladı bile. Motoru çalıştır ama arabayı hareket ettirme. Dikkatle dinledi yeniden. Tamam al döndür artık. Sanırım yaptık. Şimdi et nerede? İyi bir makineci olurdun dedi Al. Neden olmayayım ki? Bir yıl atölyede çalıştım. 1-200 kilometre ağır ağır gideriz. Biraz işe yarasın. Yağlı ellerini otlara sildiler. Sonra da pantolonlarının üstünde temizlediler. Kaynatılmış domuz etinin üstüne saldırıp şişedeki suyu ağızlarına diktiler. Açlıktan ölecekmişim dedi Al. Şimdi ne yapacağız? Kampa mı gideceğiz? Bilmem dedi Tom. Belki bizden de yarım dolar isterler. Gidip bizimkilerle konuşalım. Arabayı onardığımızı söyleyelim. Eğer para isterlerse yolumuza devam ederiz. Ama bizimkilere bildirmek gerek. İyi ki annem bizi bugün durdurmuş. Şu ışıklı ortalığı bir araştır bakalım Al. Bir şey bırakmayalım. Anahtarı içeri koy. Ona yine ihtiyacımız olabilir. Al'ı el feneriyle yeri taradı. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam, arabayı ben kullanacağım. Sen kamyonu getir Al. Tom motoru çalıştırdı. Papaz arabaya bindi. Tom ağır ağır hareket etti. Al kamyonu izledi. Birinci viteste otoyola çıktılar. Birinci vitesle bu Dodge'lar bir evi çekebilir dedi Tom. Gerçekten güçlü bir motoru var. İşimize yarayacak. Dodge otoyolda düşük bir hızla yoluna devam etti. 12 voltluk farlar yolu sarımsı bir ışıkla aydınlatıyordu. Casey Tom'a döndü. Arabayı onardınız ya, aferin doğrusu. Bir anda açıp işini bitirdiniz. Nasıl onardığınızı gördüm. Gördüm ama ben yine de dünyada beceremem bu işi. Bu işe küçükten başlamak gerek dedi Tom. Yalnızca bilmek yetmez, daha fazlası gerek. Şimdiki çocuklar kafalarını bile yormadan bir arabayı açıp kapayabiliyorlar. Bir tavşan farların önünden koşmaya başladı. Her sıçrayışında kulakları sallanıyordu. Ara sıra yoldan ayrılmaya kalkıyor ama karanlığın duvarı onu yeniden yola itiyordu. İleride parlak farlar belirdi ve azaldı. Tavşan bir an bocaladı, duraksadı, sonra yine Doç'un zayıf ışıklarına döndü. Lastiklerin altına girerken hafif bir çığlık işitildi. Karşıdan gelen araba hızla yanlarından geçti. "Onu ezdik," dedi Casey. "Kimileri onları ezmeye bayılıyor," dedi Tom. "Bense her seferinde ürperiyorum." "Araba güzel gidiyor. Segmanlar yerine oturmuştur artık. Fazla yağ da yakmıyor." "İyi bir iş becerdiniz," dedi Casey. Küçük bir ahşap ev kamp bölgesine bakıyor, evin verandasına asılan bir gaz lambası tıslayarak beyaz ışığını büyük bir halka biçiminde ortalığa yayıyordu. Evin yanına yarım düzine kadar çadır kurulmuş, arabalar çadırların yanlarına çekilmişti. Akşam yemekleri pişmişti ama kamp ateşlerindeki korlar hala parlıyordu. Bir grup erkek lambanın asılı olduğu verandanın çevresinde toplanmıştı. Beyaz ışığın altında yüzleri sert ve gergindi. Alınlarının ve gözlerinin üstüne inmiş kasketleri yerde uzun gölgeler oluşturuyor, çeneleri olduğundan daha çıkık görünüyordu. Birkaçı basamaklara, ötekiler yere oturmuş, dirseklerini verandanın döşemesine dayamışlardı. Asık suratlı, zayıf bir adam olan kamp sahibi verandadaki bir sandalyede oturuyordu. Arkasını duvara dayamış, parmaklarıyla dizinin üstüne vuruyordu. Evin içinde yanan lambanın ışığı, verandadaki beyaz parlaklığın içinde etkisini yitirmişti. Erkekler kamp sahibinin çevresinde toplanmışlardı. Tom, Doç'u yol kıyısına çekip park etti. Al kamyonla birlikte kapıdan içeri girdi. "Arabayı içeri sokmama gerek yok," dedi Tom. Sonra arabadan inip lambanın beyaz ışığına yaklaştı. Kamp sahibi sandalyesinin ön ayaklarını yere indirip doğruldu. "Burada kamp mı kurmak istiyorsunuz?" "Hayır," dedi Tom. "Ailemiz burada. Selam baba." "En alt basamakta oturan baba, bütün hafta orada kalacaksınız sanmıştım," dedi. "Onardınız mı?" "Domuz gibi şanslıydık," dedi Tom. "Hava kararmadan parçayı bulduk. Sabahleyin yola çıkabiliriz." "İşte bu iyi haber," dedi baba. "Annen kaygılanıyordu. Büyük anne iyice keçileri kaçırdı." "Evet, al söyledi. Şimdi biraz daha iyi mi?" "Uyuyor." "Eğer arabayı içeri çekip kamp yapmak isterseniz yarım dolar vermeniz gerek. Su ve odun var. Kimse sizi rahatsız etmez," dedi kamp sahibi. "Boş ver," dedi Tom. "Biz yolun kıyısında uyuruz. Paramız da cebimizde kalır." Kamp sahibi parmaklarıyla dizine vurmaya devam etti. "Geceleri buraya şerif gelir, başınıza dert açabilir. Bu eyalette geceleri yolda uyumak yasaktır. Serserilik yasalara aykırıdır. Demek sana yarım dolar verirsem serseri olmuyorum ha?" "Öyle." Tom'un gözleri öfkeyle parladı. "Şu şerif senin kayınbiraderin falan olmasın?" Kamp sahibi öne doğru eğildi. "Hayır değil, sizin gibi asalakları dinleyecek de değiliz. Yarım dolar almak seni rahatsız etmiyor tabii. Ne zamandan beri asalak olduk biz, senden bir şey istemedik ki. Demek hepimiz asalağız ha? Kimse senden yatıp dinlenmen için para istemiyor." Verandada oturan adamlar gergin, kımıltısız ve sessizdiler. Yüzlerindeki ifade kaybolmuştu. Kasketlerinin altında gözleri gizlice kamp sahibine döndü. "Boş ver Tom," diye homurdandı baba. "Tabii boş vereceğim baba." Basamaklara oturup yüksek verandaya dayanmış olan erkekler sessizdi. Gaz lambasının sert ışığı altında gözleri parıldıyordu. Yüzleri ışık kadar katı ve durgundu. Yalnız gözleri bir konuşmacıdan ötekine kayıyordu ama yüzleri donuk ve sessizdi. Bir kelebek lambaya çarpıp karanlığın içine düştü. Çadırların birinde bir çocuk acı acı ağladı. Bir kadın sesi onu yatıştırdıktan sonra ninni söylemeye başladı. "Tanrı seni gece sever. İyi uyu, iyi uyu. Tanrı seni gece seyreder. Dinli yavrum, ninni." Lamba verandada tıslıyordu. Kamp sahibi kazağının V biçimindeki yakasından görünen beyaz kıllı göğsünü kaşıdı. Huzursuzlaşmıştı. Ne düşündüklerini anlayabilmek için çevresindeki insanların yüzlerine baktı. Ama hiçbirinde hareket yoktu. Tom uzun bir süre konuşmadı. Siyah gözleri ağır ağır kamp sahibine çevrildi. "Huzursuzluk yaratmak istemiyorum," dedi. "Ama asalak diye çağrılmak hoş bir şey değil." "Korkmuyorum," diye ekledi. "Seni de şerefini de haklarım. İstersen gel ama bir yararı olmaz bunun." Erkekler kıpırdandı, oturuşlarını değiştirdiler. Gözleri kamp sahibinin ağzına çevrildi ve dudaklarının kımıldamasını bekledi. Kamp sahibinin kendine güveni artmıştı. Kazandığını biliyordu ama saldırmaya hazır değildi. "Yarım doların yok mu?" diye sordu. "Evet var ama ona ihtiyacım olacak. Uyumak için harcayamam." "Bizim de geçimimizi sağlamamız gerek." "Öyle," dedi Tom. "Ama keşke başkalarını zarara sokmadan bunu yapabilmenin bir yolu olsaydı." Erkekler yeniden kıpırdandılar. Sabah erkenden yola çıkacağız dedi baba. Buraya bakın bayım, biz paramızı ödedik. Bu delikanlı da bizim aileden. O da kalamaz mı? Paramızı verdik. Araba başına yarım dolar dedi kamp sahibi. Evet ama onun arabası yok ki. Araba yolun kıyısında duruyor. Arabayla geldi dedi kamp sahibi. Herkes arabasını dışarıda bırakıp buraya bedava gelsin o zaman. Biz yola devam edeceğiz. Sabaha buluşuruz. Sizi bekleyeceğiz. Al burada kalsın. John amca bizimle gelebilir. Kamp sahibine baktı. Sizce bunun bir sakıncası var mı? Karşısındakine boyun eğmiş, çarçabuk bir karara varmıştı. Nasıl olsa burada parasını ödeyerek kalanların sayısı değişmiyor. Tom artık kirli bir gri renk alan tütün torbasını çıkardı. Dibinde bir tutam nemli tütün kalmıştı. İnce bir sigara sarıp torbaya attı. Az sonra gideriz dedi. Baba çevresindekilere bakarak konuştu. Bir ailenin ayrı ayrı yola çıkması çok kötü. Bir zamanlar bizim de bir evimiz vardı. Traktörler gelene dek çiftliğimizde yaşardık. Güneşten kaşları sapsarı olan genç bir adam ağır ağır başını çevirdi. Toprakta mı çalışırdınız? Evet, ortakçıydık ama bir zamanlar tümüyle bizimdi. Genç adam yeniden başını çevirdi. Bizim gibi dedi. Neyse ki bu durum fazla sürmeyecek dedi baba. Batıya gidip orada çalışacağız. Suyu olan bir toprak satın alacağız. Verandanın kenarında üstü başı yırtık bir adam ayağa kalktı. Siyah ceketi lime lime olmuştu. Pantolonunun dizleri iyice açılmıştı. Yüzü tozdan kapkara olmuş, terlerinin aktığı yerler çizgi çizgi kalmıştı. Başını babaya çevirdi. Herhalde epeyce paranız var. Hayır, paramız yok dedi baba. Ama çalışacak çok insanımız var. Hepimiz güçlü kuvvetliyiz. Aldığımız ücretleri bir araya koyacağız. İdare ederiz. Baba konuşurken adam gözlerini dikmiş onu dinliyordu. Sonra bir kahkaha attı ve katılırcasına kıkırdadı. Bütün yüzler ona çevrilmişti. Gülmesi denetiminden çıkıp öksürük krizine dönüştü. Kendine geldiğinde gözleri kıpkırmızı olmuş, yaşlarla dolmuştu. Demek oraya gidiyorsunuz ha? Hey tanrım. Yeniden kıkırdamaya başlamıştı. Demek oraya gidiyorsunuz ve iyi ücret alacaksınız. Ah tanrım. Kıkırdamasını kesip sinsi bir tavırla konuştu. Belki de portakal toplamayı düşünüyorsunuz ha? Yoksa şeftali mi toplayacaksınız? Babanın sesi sakindi. Ne varsa onu toplayacağız. Çalışabileceğimiz bir sürü iş var. Adam yine gülmeye başladı. Tom öfkeyle adama döndü. Gülünecek ne var bunda? Adam ağzını kapatıp tek tek verandada oturanlara baktı. Kalıbımı basarım, hepiniz Kaliforniya'ya gidiyorsunuz. Sana bunu söylemiştim dedi baba. Tahmin etmene gerek yok. Paçavralar içindeki adam ağır ağır konuştu. Ben dönüyorum. Ben oradaydım. Yüzler hızla ona döndü. Adamlar kas katı kesilmişlerdi. Lambanın tıslaması azaldı. Kamp sahibi sandalyesinin ön ayaklarını verandaya indirip ayağa kalktı. Lambayı biraz daha açtı. Sonra yeniden yerine oturdu ama bu kez arkaya doğru kaykılmadı. Üstü başı paçavralar içinde olan adam ona bakan yüzlere doğru döndü. Ben açlığa dönüyorum. Eskisi gibi aç kalmaya razıyım. Ne diyorsun sen dedi baba. Bize dağıttıkları el ilanında ücretlerin yüksek olduğu yazıyordu. Daha geçen gün bir gazetede meyve toplayacak işçi arandığını okudum. Pejmürde kılıklı adam babaya döndü. Gidecek bir yeriniz, eviniz var mı? Hayır dedi baba. Kovulduk. Traktörle evimizi yıktılar. Yani geri dönemezsiniz. Elbette dönemeyiz. Öyleyse moralinizi fazla bozmayayım dedi paçavralar içindeki adam. Tabii bozamazsın. Elindeki ilanda adama ihtiyaçları olduğu yazılı. Eğer yoksa neden bizi kandırsınlar? O el ilanlarını bastırmak para işi. Adama ihtiyaçları olmasaydı paralarını sokağa atarlar mıydı? Moralini bozmak istemiyorum. Pisliğin birisin dedi baba öfkeyle. Bir türlü çeneni kapatmıyorsun. İlanda işçi istedikleri yazılıydı. Sense gülüp bunun doğru olmadığını söylüyorsun. Şimdi hanginiz yalan söylüyorsunuz acaba? Adam babanın öfkeli gözlerine baktı. Üzgün görünüyordu. İlan doğru dedi. İşçiye gerek var. Öyleyse neden beni sinirlendirip de geçip karşıma gidiyorsun? Çünkü ne tür adama gerek duyulduğunu bilmiyorsun. Neden söz ediyorsun sen? Kılıksız adam bir karara varmış gibiydi. Bak dedi. İlanda kaç adam istendiği yazılıydı. 800. Yalnızca bir bölgede. Portakal renkli bir ilan mıydı? Evet. Adamın adını da yazıyor. Falanca filanca işçi arıyor diye. Baba elini cebine sokup katlanmış el ilanını çıkardı. Doğru. Nereden biliyorsun? Bak dedi adam. Hiçbir anlamı yok bunun. Bu adam 800 işçi istiyor. Kalkıyor bu ilanlardan 5000 tane bastırıyor. 20.000 kişi de görüyor. Sırf bu ilan yüzünden 2-3 bin kişi kalkıyor oraya gidiyor. Üzüntüden akıllarını yitiren insanlar. Ama bunun hiçbir anlamı yok diye haykırdı baba. Bu ilanı bastıran adamı görünceye dek hiçbir anlamı yok elbet. Onu ya da adamlarını göreceksin. Siz ve sizin gibi 50 aile yakında bir yerde kamp kuracaksınız. O da gelip yiyecek bir lokma ekmeğiniz kalıp kalmadığını anlamak için çadırlarınıza bakacak. Eğer yoksa o zaman iş istiyor musun diye soracak. Sen de elbette istiyorum efendim. Bana bir iş verirseniz size müteşekkir olacağım diyeceksin. O da sen işime yaramazsın diyecek. Ne zaman başlarım diye soracaksın. O da sana hangi saatte nereye gideceğini söyleyecek. Sonra da çekip gidecek. Ona 200 kişi gerekliyse 500 kişiyle konuşacak. Onlar da başkalarına haber verecek. Sonunda sana söylenen yere gittiğinde bir bakacaksın ki 1000 kişi toplanmış. Oradaki adam saat başına 20 sent veriyorum diyecek. Belki gelenlerin yarısı dağılacak. Ama aç olduğu için para değil, bir somun ekmek karşılığında çalışmaya razı olan 500 kişi orada kalmış olacak. Böylece onlarla şeftali ya da pamuk toplamalar için sözleşme yapılacak. Anlıyor musun? Ne kadar çok adam toplarlarsa ve topladıkları insanlar ne kadar aç olursa o kadar az ücret verirler. Elinden gelirse çocuklu olanları işe aldır. Çünkü neyse boş ver. Moralini bozmak istemediğimi söylemiştim. İçerisindekiler buz gibi gözlerle bakıyorlardı ona. Söylediklerini tartıyorlardı. Moralinizi bozmayacaktım ama kalkmış neler söylüyorum dedi kılıksız adam. Nasıl olsa yolunuza devam edecek, geri dönmeyeceksiniz. Lambanın etrafına sessizlik çökmüştü. Işık tıslıyor, böcekler çevresinde dönüp duruyordu. Size iş vereceğini söyleyen bir adamla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı anlatayım size. Kaç para vereceğini yazılı olarak bildirmesini isteyin. Böyle yapmazsanız sizi kandırırlar. Paçavralar içindeki pis adamı daha iyi görebilmek için kamp sahibi öne doğru eğildi. Göğsündeki kırlaşmış kılların arasını kaşıdı. Galiba seni huzursuzluk yaratmak isteyenlerdensin dedi soğuk bir sesle. O işçi dolandırıcılarından biri olmayasın. Yemin ederim ki değilim diye haykırdı kılıksız adam. İnsan her yerde onlara rastlıyor dedi ev sahibi. Ortalıkta dolaşıp huzursuzluk yaratıyorlar. İnsanları çılgına çeviriyorlar. Aldatıyorlar onları. O kadar çoklar ki bir gün gelecek huzursuzluk çıkaranların hepsi yakalanacak. Onları bu ülkeden kovacağız. İnsanların çalışması gerek. Eğer çalışmıyorlarsa canları cehenneme. Huzursuzluk yaratmalarına göz yummayacağız. Kılıksız adam kendini toparladı. Sizlere anlatmaya çalıştım dostlar dedi. Tam bir yılda öğrendiklerimi size anlatmaya çalıştım. Bütün bunları görmem, karımı ve iki çocuğumu yitirmeme mal oldu. Ama size anlatamıyorum. Bunu fark etmeliydim. Kimse bana da anlatamazdı zaten. Sizlere çadırlarda bir deri bir kemik kalmış, karınları açlıktan şişmiş çocuklardan söz edebilirim. Onlar soğuktan titrerken ben iş bulmak için didiniyordum. Para karşılığında değil, bir ücret karşılığında değil diye bağırdı. Tanrı da biliyor ya, bir fincan yağ ile bir kaşık un için. Sonra ölümlerin nedenini araştırmak için bir memur geldi. Bu çocuklar kalp yetersizliğinden öldü dedi. Raporuna böyle yazdı işte. Çocukların karınları şiş, soğuktan titriyorlardı. İnsanlar sessiz, ağızları yarı açıktı. Derin bir soluk alıp onu seyrettiler. Kılıksız adam çevresine baktı, sonra döndü ve sessizce karanlığın içine daldı. Karanlık onu yutmuştu ama otoyolda uzun bir süre ayak sesleri duyuldu. Geçen bir arabanın farlarının ışığında, başı önünde, elleri siyah paltosunun cebinde yürüyen kılıksız adamı bir an için gördüler. Adamlar huzursuzdu. ''Geç oldu'' dedi içlerinden biri. ''Yatalım artık.'' ''Miskinin biri'' dedi kamp sahibi. ''Bugünlerde yollara düşmüş o kadar çok serseri var ki.'' Sustu ve sandalyesini arkaya kaykıltarak boynunu kaşıdı. ''Gidip bir annemi göreyim, sonra yola koyuluruz.'' dedi Tom. ''Acaba o adam doğru mu söylüyordu?'' dedi baba. Elbette doğru söylüyordu diye karşılık verdi papaz. Kendisi için gerçek olanı, bütün bunları uydurma diye. Ya biz diye sordu Tom. Bizim için de gerçek aynı mı? Bilmiyorum dedi Casey. Bilmiyorum dedi baba. Bir ipin üzerine muşambayı gererek yaptıkları çadıra doğru yürüdüler. İçerisi karanlık ve sessizdi. Onlar yaklaşırken kapıda grimsi bir kütle kıpırdandı ve ayağa kalktı. Anne onları karşılamak için dışarı çıktı. Herkes uyuyor dedi. Büyük anne en sonunda daldı. Sonra gelenin Tom olduğunu fark etti. ''Nasıl geldiniz buraya?'' diye sordu telaşla. ''Başınıza bir şey gelmedi ya.'' ''Onardık'' dedi Tom. ''Yola çıkmaya hazırız.'' ''Tanrı'ya şükürler'' dedi anne. ''Ben de bir an önce gitmek istiyorum. Bereketli ve yemyeşil topraklara gitmek istiyorum. Hem de bir an önce.'' Baba boğazını temizledi. ''Az önce adamın biri diyordu ki...'' Tom onun kolunu tutup sıktı. ''Anlattıkları çok gülünçtü'' dedi. Bir sürü insanın batıya gittiğini söylüyordu. Anne karanlığın içinde gözlerini kısarak onlara baktı. Çadırın içinde Ruti öksürüp horulduyarak uyumaya devam etti. Onları yıkadım dedi anne. İlk kez hepsini yıkamaya yetecek kadar su buldum. Siz yıkanırsınız diye kovaları dolu bıraktık. İnsan yolda çok kirleniyor. Herkes içeride mi diye sordu baba. Connie ile Rose Thorne dışında herkes. Onlar açıkta uyuyacaklarını söylediler. Çadırın içi çok sıcakmış. Bu Rose Thorne da gittikçe daha huysuz oluyor dedi baba. Bu onun ilk çocuğu dedi anne. Connie de o da çok heyecanlanıyorlar. Sen de öyleydin. Biz gidelim artık dedi Tom. Biz sizi görmezsek siz gözünüzü dört açın. Yolun sağına çeker sizi bekleriz. Al kalıyor mu? Evet, John amca geliyor. İyi geceler anne. Uyuyan kamptan uzaklaştılar. Çadırların birinin önünde bir ateş yanıyor. Ateşin başında bir kadın kahvaltı için hazırladığı yemeğin piştiği tencereyi seyrediyordu. Tencereden mis gibi fasulye kokusu geliyordu. Bir tabak da bana verir misin diye sordu Tom kibarca yanından geçerken. Kadın gülümsedi. Daha pişmedi dedi. Yoksa seve seve verirdim. Gün doğarken gel. Teşekkür ederim bayan dedi Tom. Casey, John amca ve o verandanın önünden geçtiler. Kampın sahibi hala sandalyesinde oturuyor, lamba tıslayarak yanıyordu. Başını çevirip onlara baktı. Gaz bitiyor dedi Tom. Zaten yatma zamanı geldi dedi kamp sahibi. Galiba artık yoldan gelen yarım dolarlar kesildi dedi Tom. Sandalyenin ön ayakları yere çarptı. Benimle uğraşmaktan vazgeç. Seni hatırladım. Sen de o sorun çıkaranlardansın. Çok haklısın dedi Tom. Ben Bolşeviyim. Sizin gibilerden ortalıkta çok var. Tom güldü, kapıdan çıkıp doça bindiler. Tom yerden bir sopa alıp ışığa doğru fırlattı. Sopanın eve çarptığını duydular. Sonra da kamp sahibinin de ayağa kalkıp karanlığın içine baktığını gördüler. Tom motoru çalıştırıp arabayı yola çıkarttı. Döndürürken dikkatle motorun sesini dinledi. Arabanın zayıf ışıklarının altında yol belli belirsizce uzanıyordu. 17. Bölüm. Göçmenlerin arabaları ülkeyi boydan boya kat eden otoyola çıktı ve batıya doğru göç yoluna devam etti. Gün ışığında böcekler gibi batıya doğru hızla gittiler. Geceleri bir barınağın altında ve suyun yanında kümelendiler. Yalnız ve şaşkın oldukları, keder, kaygı ve yenilgi topraklarından geldikleri ve hep birlikte yepyeni esrarengiz bir bölgeye gittikleri için birbirlerine sarılmışlardı. Birbirleriyle konuştular, yaşamlarını, yemeklerini ve yeni ülkeden beklentilerini paylaştılar. Böylece bir aile bir kaynağın yanına kamp kurunca başka biri orada su ve insan olduğu için onun yanına geliyor, üçüncüsü de iki aile o yeri beğendi diye gelip yerleşiyordu. Güneş batarken belki de 20 aile ve 20 araba aynı yerde toplanmış oluyordu. Akşam garip bir şey oldu. 20 aile tek bir aile haline geldi. Çocuklar artık hepsinin çocuklarıydı. Yitirilen evler tek bir ev, batıdaki altın yaşam hayali tek bir düştü. Tek bir hasta çocuk 20 ailenin 100 insanın yüreğini umutsuzlukla dolduruyordu. Çadırların birinde olan bir doğum 100 kişiyi bütün gece boyunca uyanık tutuyor, sabahleyin 100 kişinin yüreği sevinçle dolup taşıyordu. Bir gece önce korkuyla dolu olan aile yeni bebeğe bir armağan bulabilmek umuduyla eşyalarını karıştırıyordu. Akşamları ateşin başında otururken 20 aile tek bir aile olup çıkıveriyordu. Bir örtünün içinden çıkan gitar çalınmaya başlıyor, halk şarkıları gecenin içinde yankılanıyordu. Erkekler sözleri söylüyor, kadınlar şarkıyı mırıldanıyorlardı. Her gece bir dünya yaratılıyordu. Dostluklar kuruluyor, düşmanlar ediniliyordu. Sessiz, ağır, iyi yürekli, atılgan ve yürekli insanlarla dolu bir dünyaydı bu. Her gece bir dünyayı oluşturan ilişkiler kuruluyordu. Ve her sabah bir sirk gibi bu dünya dağılıyordu. Başlangıçta aileler, dünyaların yaratılıp dağıtılmasında hayli çekingendiler. Ama yavaş yavaş dünya yaratma onların bir tekniği oluverdi. Sonra önderler ortaya çıktı. Yasalar yapıldı, kurallar saptandı. Ve dünyalar batıya yaklaşırken daha eksiksiz, daha kusursuz oldular. Çünkü yaratıcıları giderek ustalaşıyordu. Aileler hangi haklara saygı göstereceklerini öğrendiler. Çadırların dokunulmazlığı hakkı, geçmişi yüreklerde gizli tutma hakkı, yardımı kabul etme ya da reddetme, önerme ya da ilgilenmeme hakkı. Erkek çocukların kur yapma, kız çocuklarının da bunu kabul etme hakları. Açların doyurulması hakkı, hastaların ve gebelerin bütün öteki insanlardan önce gelmeleri hakkı. Ve aileler kimsenin kendilerine söylememiş olmasına rağmen hangi hakların ortadan kaldırılması gerektiğini de öğrendiler. Dokunulmazlığa saldırma hakkı, kamp uyurken gürültü yapma hakkı, zina, hırsızlık ve cinayet hakkı. Bu haklar yok edildi çünkü bu tür haklarla küçük dünyaları bir gece bile yaşayamazdı. Ve dünyalar batıya doğru giderken kararlar yasalaştı. Oysa kimse ailelere bundan söz etmemişti. Kampı kirletmek yasalara aykırıydı. İçme suyunu kirletme yasalara aykırıydı. Paylaşılmadığı takdirde aç birinin yanında yemek yemek yasalara aykırıydı. Ve yasalarla birlikte cezalar geldi. Yalnızca iki ceza vardı. Öldüresiye dövmek ya da sürgün. Sürgün en kötüsüydü. Çünkü yasalara karşı gelen kimsenin adı hemen yayılıyor, nerede kurulmuş olursa olsun hiçbir dünya onu kabul etmiyordu. Dünyalarda toplumsal davranış belirli ve kesindi. İnsanın gerektiğinde günaydın demesi, çocuklarına babalık ettiği ve koruduğu kadınla birlikte kalması gerekliydi. Ama bir erkek bir geceyi bir kadınla öbür geceyi başkasıyla geçiremezdi. Bu küçük dünyaları tehlikeye atardı. Dünyalar batıya doğru giderken dünya kurma tekniği öylesine gelişti ki insanlar dünyalarının içinde güvenli oldular. Yasalara göre davranan bir aile bu yasalar içinde güvenli olduğunu biliyordu. Dünyalarda hükümetler, önderler oluştu. Akıllı olan bir insan her kampta aklına ihtiyaç duyulduğunu gördü. Aptal olan bir insan dünyasını değiştirmekle aptallığından kurtulamazdı. Ve bu geceler bir tür sigorta haline dönüştü. Yemeği olan açı besledi, böylece kendisini açlığa karşı sigortalamış oldu. Bir çocuk öldüğünde kapının önü gümüş paralarla doldu. Çünkü bir çocuğun iyi gömülmesi gerektiğiydi. Artık yaşamdan alacağı hiçbir payı kalmamıştı. Yaşlı bir adam yoksulların arasına gömülebilirdi ama bir çocuk değil. Bir dünyanın kurulması için belirli fiziksel koşullar gerekiyordu. Su, nehir kıyısı, bir dere, bir kaynak ya da başında nöbetçi olmayan bir çeşme. Çadırların kurulması için bir miktar düz toprak, ateş yakmak için odun ya da çalı. Yakında bir yerde çöplük varsa bu daha da iyiydi çünkü burada gerekli öteberi bulunabilirdi. Ocak kapakları ateşi korumak için yuvarlak bir teneke parçası, içinde yemek pişirmek ve tabak olarak kullanmak için konserve kutuları ve dünyalar akşamları kuruluyordu. Otoyoldan gelen insanlar çadırları, yürekleri ve beyinleriyle oluşturuyorlardı dünyaları. Sabahları çadırlar sökülüyor, çadır bezleri katlanıyor, çadır sopaları arabaların yanlarına bağlanıyor, yataklar, kaplar, kacaklar yerlerine yerleştiriliyorlardı. Ve aileler batıya doğru giderken akşamları bir ev kurup sabahleyin sökme tekniğini daha belirginleşiyordu. Katlanan çadır belirli bir yere konuyor, mutfak eşyaları kutulara yerleştiriliyordu. Ve arabalar batıya doğru ilerledikçe ailelerin her bireyi uygun bir düzene girdi. Herkes görevini öğrendi. Böylece genç yaşlı her bireyin arabada bir yeri vardı. Yorgun sıcak akşamlarda arabalar kamp yerlerine vardığında herkes kendi görevini biliyor, kendisine hiçbir şey söylenmeden bunları yapmaya koyuluyordu. Çocuklar odun toplamaya, su taşımaya gidiyorlardı. Erkekler çadırları kurup yatakları indiriyorlardı. Kadınlar yemeği pişirip ailenin gerektiğince beslenmesine dikkat ediyorlardı. Ve bütün bunlar kimse kimseye emir vermeden yapılıyordu. Geceleri sınırları ev, gündüzleri çiftlik olan aileler bu sınırları değiştirmişlerdi. Uzun sıcak gün boyunca batıya doğru giden arabaların içinde sessiz oturuyorlar ama geceleri buldukları bir grupla hemen bütünleşiyorlardı. Böylece toplumsal yaşamlarını değiştirmişlerdi. Tüm evrende insanın değişebileceği kadar değişmişlerdi. Artık onlar çiftçi değil, göçmendi. Artık sadece ve uzun uzun tarlalara değil, yollara, batıya bakıyorlar, düşünüyorlar, planlar yapıyorlardı. Eskiden dönümlerle sınırlanan insanlar, şimdi dar beton yolların üstünde yaşıyorlardı. Artık düşünceleri, kaygıları kuraklık, rüzgar ya da tozla ilgili değildi. Gözler lastikleri izliyor, kulaklar motor tıkırtılarını dinliyor, beyinler yağla, benzinle, havayla yol arasında incelen lastiklerle uğraşıyordu. Kırık bir dişli bir trajedi yaratıyordu. En büyük özlem akşamları içilecek su, yenecek yemekti. Önemli olan yola devam edebilecek kadar sağlıklı, güçlü olmak ve bunu arzulayabilmekti. Dilekler batıya doğru onların önünde gidiyor, susuzluk ya da sel korkularının yerini batıya varabilmelerini engelleyecek herhangi bir terslik korkusu alıyordu. Konaklama yerleri belirliydi. Her biri diğerinden bir günlük uzaklıktaydı. Yolda kimi aileler paniğe kapıldı. Gece gündüz demeden yollarına devam ettiler. Yer yer durup arabalarında uyudular ve yolun üstünde uçarak batıya yaklaştılar. Bu istek öylesine şiddetlendi ki bu insanlar yüzlerini batıya dönüp külüstür motorlarını zorlayarak yollarına devam ettiler. Ama ailelerin çoğu değişip yeni yaşama uydu ve güneş batarken duracak bir yer aramak gerek. İşte ileride çadırlar var. Araba yoldan çıkıp durdu. Ötekiler kendilerinden önce geldikleri için belli bir kibarlık göstermek zorundaydılar. Ve erkek ailenin önderi başını camdan dışarı çıkardı. Burada durup uyuyabilir miyiz? Hay hay buyurun, bu bize onur verir. Hangi eyaletten geliyorsunuz? Ta Arkansas'tan. Dördüncü çadırda da Arkansaslılar var. Sahi mi? Ve asıl sorun. Su durumu nasıl? Tadı iyi değil ama bol bol var. Teşekkürler. Teşekküre gerek yok. Ama yine de kibar davranmak gerek. Araba son çadırın yanına gidip durdu. Sonra yorgun insanlar arabadan inip gerindiler. Yeni bir çadır kuruldu. Çocuklar su getirmeye, odun ve çalı toplamaya gittiler. Ateşler yakılarak üstlerine akşam yemekleri konulup kaynatılmaya ya da kızartılmaya başlanıldı. Daha önce gelenler hatırlarını sordular. Dostlar edinildi. Eski akrabalıklar ortaya çıktı. Oklahoma ha? Hangi bölgeden? Cherokee. Sahi mi? Benim orada akrabalarım var. Alenleri tanır mısın? Cherokee alenlerle doludur. Ya Willisleri? Tanımaz olur muyuz hiç? Ve yeni bir birim oluştu. Akşam oldu ama karanlık basmadan önce yeni aile kampın bir parçası olmuştu. Her yeni gelenin haberi hemen yayılıyordu. Bilinen insanlardı bunlar, iyi insanlar. Alenleri tüm yaşamım boyunca tanıdım. Simon Allen'in, yaşlı Simon'un karısıyla başı dertteydi. Siyah bir ay gibi güzel bir kadındı. Öyleydi ya. Ya genç Simon, o Rudolf'lardan biriyle evlenmişti değil mi? Bana öyle söylemişlerdi. Sonra Annie'de yerleştiler. Durumları da bayağı düzeldi. Kendini kurtaran tek Allen oldu. Bir garaj açtı. Ve su taşındı, odunlar kesildi, çocuklar çadırların arasında dikkatle, utanarak birbirleriyle konuştular. Tanışmak için çeşitli yollara başvurdular. Bir çocuk ötekinin yanında durup dikkatle bir taşa baktı, eğilip yerden aldı. İyice inceledi, üstüne tükürdü, ovalayarak temizledi. Sonunda bir iki onu fark edip sordu. Ne duru? Umursamazca hiçbir şey diyerek karşılık verdi. Basbayağı bir taş işte. Öyleyse neden öyle bakıyorsun? Sanki içinde altın varmış gibi gelmişti bana. Nereden biliyorsun? Taşın içindeki altın sarı değil, siyahtır. Tabii herkes bilir bunu. Herhalde sana öyle geldi. Yok canım, babam çok altın bulmuş. Bana nasıl arınacağını öğretmişti. Kocaman bir altın parçası bulsaydın ne yapardın? Oo, gidip kendime kocaman bir şeker alırdım. Küfretmeme izin vermiyorlar ama bazen ederim. Ben de, hadi suyun kenarına gidelim. Ve genç kızlar birbirlerine bulup çekingen tavırlarla kendilerini övüp umutlarından söz ettiler. Kadınlar ateşin başında boş karınları doyurmak için didindiler. Yeterince paraları varsa domuz, patates ve soğan pişirdiler. Mısır ekmeği pişirip üstüne et suyu döktüler. Pirzolaları kızartıp bir çaydanlıkta çay demlediler. Daha yoksul olanlar hamur yoğurup lokma lokma kızartıp üstüne şerbet döktüler. Çok zengin olanlar ya da paralarını aptalca harcayanlar konserve fasulye, konserve şeftali ve ambalajlı ekmek ya da kek yediler. Ve bu işi gizlice çadırlarının içinde yaptılar. Çünkü bu güzel şeyleri açıkça yemek ötekilere karşı büyük bir saygısızlık olurdu. Yine de sıcak hamurlarını yiyen çocuklar fasulye kokusunu duyup sızlanıyorlardı. Akşam yemeği bitip de tabaklar sıyrıldıktan ve karanlık bastırdıktan sonra erkekler çömelip konuşuyorlardı. Arkalarında bıraktıkları topraktan söz ediyorlardı. Halimiz ne olacak bilmiyorum diyorlardı. Ülke mahvoldu. Ülke düzelir ama biz göremeyiz. Belki de diye düşünüyorlardı. Belki de bilmediğimiz bir günah işledik. Adamın biri hükümetin adamlarından biri. Bizi aldattıklarını söyledi. Hükümetin adamlarından biri toprağı daha iyi kazanabilseydiniz böyle olmazdı demişti. Elimizden başka ne gelirdi ki? Şimdi o makineler toprağı ne biçim kazıyor? 6 kilometre uzunluğunda dümdüz yarıklar açıyorlar. Ve alçak sesle evlerinden söz ettiler. Değirmenin altında küçük bir soğuk depo vardı. Yağ yapacağımız sütle kavunları orada saklardık. Öğlenliğin ortalık kavrulurken orası buz gibi serin olurdu. İçeride bir kavun kesip yemeye kalksan ağzın donardı. Depodan durmadan su damlardı. Başlarına gelen felaketlerden söz ettiler. Bir kardeşi vardı, Charlie. Mısır püskülü gibi sapsarı saçları vardı. Kocaman adam olmuştu. Güzel akordeon çalardı. Bir gün tırmıkla toprağı düzeltmeye gitmiş. Bir yılan atları uysuzlandırmış. Onlar da Charlie'nin üstüne saldırınca düşmüş. Tırmık boynunu ve karnını delmiş. Yüzünü parçalamış. Aman tanrım. Gelecekten söz ettiler. Acaba orası nasıl bir yer? Resimleri çok güzeldi. Bir tanesinde kestane ve kiraz ağaçları vardı. Hemen arkalarında karlarla kaplı kocaman dağlar yükseliyordu. Gerçekten güzel bir manzaraydı. İş bulabilirsek çok iyi olacak. Kışları soğuk yapmazmış. Çocuklar okula giderken üşümeyecekler. Artık çocuklarımın okuldan eksik kalmamalarına dikkat edeceğim. Okumam iyidir ama artık bana zevk vermiyor. Ve sonra da belki biri gitarını çadırın önüne çıkartıyordu. Rahatça çalabilmek için bir kutunun üstüne oturuyor, ötekiler ağır ağır ona yaklaşıp çevresinde toplanıyorlardı. Birçok insan gitarı tıngırdatabilir ama bu adam parmaklarıyla harikalar yaratıyor. İşte bu önemli bir şey. Melodi ayak sesleri gibi tellerin üzerinde dolaşırken bir parmakta tempo tutuyor. Kalın, kaba parmaklar tellerin üstünde gidip geliyor. Adam çalıyor, ötekiler ona daha da yaklaşıyor. Sonunda halka tamamlanıyor. Ve adam "Pamuk 10 sent, et 40 sent" şarkısını söylüyor. Ötekiler de ona katılıyor. Sonra birlikte "Neden saçlarınızı kestiniz kızlar" şarkısını söylüyorlar. İspanyollar gelmeden önce söylenen hüzünlü bir şarkı olan "Teksas'ı terk ediyorum" onu izliyor. İşte artık grup tek bir birim haline geldi. Karanlıkta insanların gözleri kendi içlerine çevrildi. Düşünceleri başka yerlere uçtu ve uyku gibi rahatlık veren bir hüzne daldılar. Gitarcı daha sonra McAllister Blues'u, hemen ardından yaşlıların gönüllerini almak için "İsa beni yanına çağırıyor"u söyledi. Çocuklar kendilerinden geçip uyumak için çadırlara gittiler ve düşlerinde şarkı söylediklerini gördüler. Ve bir süre sonra gitar çalan adam ayağa kalkıp esnedi. "İyi geceler dostlar" dedi. Ve ötekiler de "İyi geceler" diye mırıldandılar. Ve hepsi gitar çalabilmeyi arzuladılar. Çok güzel bir şeydi bu. Herkes yatağına gitti, kamp sessizleşti. Baykuşlar tepelerinde uçuştu. Çakallar uzakta oludu. Hiçbir şeyden korkmayan küstah kokarcılar yemek artığı bulabilmek umuduyla çadırların arasında dolaştı. Gece bitti ve günün ilk ışıklarıyla birlikte kadınlar çadırlardan çıkıp ateşleri yaktılar. Üstüne çaydanlıkları yerleştirdiler. Adamlar da dışarı çıkıp günün kızıllığı altında mırıl mırıl konuştular. Colorado ırmağını geçtikten sonra bir çöl varmış diyorlar. Aman dikkatli olun, yanınıza bol bol su alın. Ben gece geçmeyi düşünüyorum. Ben de, yoksa canımız çıkar. Aileler yemeklerini çarçabuk atıştırdılar, tabaklar sıyrıldı, çadırlar söküldü. Herkes gitmek için sabırsızlanıyordu. Gün doğduğunda kamp boşalmış, geride yalnızca çöpler kalmıştı. Ve kamp yeri yeni bir gecede kurulacak yeni bir dünya için hazırdı. Ama otoyolda göç eden insanların arabaları böcekler gibi koşuyor, önlerinde kilometrelerce dar asfalt yol uzanıyordu. 18. Bölüm. Joe dairesi yaylayı geride bırakıp New Mexico'nun tepelerine tırmanarak ağır ağır batıya doğru ilerledi. Arizona'nın yüksek bölgelerine çıkıp bir vadinin arasından çöle baktılar. Bir sınır muhafızı onları durdurdu. "Nereye gidiyorsunuz?" "Kaliforniya'ya," dedi Tom. "Arizona'da ne kadar kalacaksınız?" "Ne kadar çabuk geçebilirsek o kadar." "Yanınızda tohum var mı?" "Yok. Eşyalarınızı aramam gerek." "Size tohum yok dedik." Muhafız ön cama küçük bir kağıt sıkıştırdı. "Pekala, geçebilirsiniz ama hiç durmadan yolunuza devam etseniz iyi olur." "Elbette, bizim de amacımız bu." Boduru iç içe girmiş ağaçların kapladığı yamaçları ağır ağır tırmandılar. Holbrook, Joseph City, Winslow, sonra yine uzun ağaçlar başladı ve arabalar su kaynatarak yamaçları tırmanmaya devam ettiler. Ardından en yüksek noktada Flagstaff, Flagstaff'ten büyük düzlüğe indiler ve önlerinde dümdüz uzanan yolu gördüler. Su azaldı. Satın almak zorunda kaldılar. Galonu 5 sent, 10 sent, 15 sent. Güneş kuru, kayalık bölgeyi kasıp kavuruyor. İleride Arizona'nın batı duvarı, dağların sivri dorukları görünüyordu. Şimdi güneşten ve kuraklıktan kaçıyorlardı. Bütün gece yola devam edip gün doğmadan dağlara vardılar. Gecenin karanlığında sivri tepelere tırmanırken cansız ışıklar yolun soluk taş duvarları üstünde titreşiyordu. Zirveyi yine karanlıkta aşıp sabaha karşı Otman'ın kayalık bölgesinden ağır ağır aşağıya inmeye başladılar. Gün doğduğunda Colorado ırmağını aşağıda gördüler. Topok'ta köprüye gelince durdular. Bir muhafız ön camdaki kağıdı aldı. Sonra köprüyü geçip önlerine uzanan taşlık vahşiliğe daldılar. Ölesiye yorgundular. Üstelik güneş de ortalığı iyiden iyiye kasıp kavurmaya başlamıştı. Ama yine de durdular. "İşte geldik, Kaliforniya'dayız," diye bağırdı baba. Güneşin altında pırıl pırıl parlayan kayalara ve ırmağın ötesinde Arizona'nın o korkunç tepelerine aptal aptal baktılar. "Önümüzde çöl var," dedi Tom. "Su bulmalı ve dinlenmeliyiz." Yol ırmağa paralel uzanır. Motorları su kaynatan arabanın ırmağın sazlar arasından hızla aktığı Needle savarmaları çoğu kez sabaha bulur. Jodlarla Wilson'lar ırmak boyunca gittiler. Sonra arabaların içinde oturup önlerinde akan suyu akıntıyla birlikte hafifçe sallanan sazları seyrettiler. Irmağın kıyısında küçük bir konaklama yeri vardı. Suyun kıyısına, bataklığın hemen yanına 11 çadır kurulmuştu. Tom kamyonun penceresinden dışarı saklı. "Burada biraz durabilir miyiz?" Bir kovanın içinde çamaşır yıkayan iri yarı bir kadın başını kaldırıp baktı. "Tapusu bizim değil ki, nerede isterseniz orada durun bayım. Az sonra bir polis gelip eşyanızı arar." Sonra güneşin altında çamaşırlarını yıkamaya koyuldu yine. İki araba yan yana bataklığın kenarına park etti. Wilson'ların çadırı kuruldu. George'ların muşambası gerildi. Winfield'da Ruti ağır ağır söğütlerin arasından geçip sazlara doğru yürüdüler. Kaliforniya dedi Ruti öfkeyle. İşte burası Kaliforniya ve şu anda biz içindeyiz. Winfield bir ot kopartıp ağzına attı ve ucunu çiğnemeye başladı. Suyun içine girip sessizce durdular. Su diz kapaklarına geliyordu. Daha önümüzde çöl var dedi Ruti. Çöl nasıl bir şeydir? Bilmiyorum, bir zamanlar altında çöl yazan resimler görmüştüm. Her yerde kemik vardı. İnsan kemiği mi? Sanırım öyleydi ama çoğu inek kemikleriydi. Biz de o kemikleri görecek miyiz? Belki, bilmiyorum. Çölü gece geçmek zorundayız. Tom öyle söyledi. Eğer gündüz geçersek sıcaktan yanarmışız. Burası çok güzel ve serin dedi Winfield ayak parmaklarını kuma daldırarak. Annenin Ruti, Winfield buraya gelin diye seslendiğini işittiler. Sazların ve söğütlerin arasından ağır ağır geriye döndüler. Öteki çadırlar sessizdi. Arabalar gelince bir an kapılardan birkaç baş uzanıp sonra yeniden içeri çekilmişti. Artık çadırlar kurulmuş, erkekler toplanmıştı. Gidip yıkanayım dedi Tom. Bu işi uyumadan önce yapsam iyi olacak. Büyük anne çadıra girince biraz iyileşti mi? Bilmem dedi baba, onu bir türlü uyandıramadık. Başını çadıra doğru çevirdi. İçeriden hafif bir inilti geliyordu. Anne çabucak içeri girdi. Uyandı dedi Noah. Bütün gece kamyonda uyudu durdu. Artık iyice bunadı. Lanet olsun dedi Tom. Çok bitkin. Biraz dinlenmezse fazla dayanmaz. Yorgunluktan bitti. Benimle gelen var mı? Yıkanıp bütün gün gölgelik bir yerde uyuyacağım. Irmağa doğru yürüdü. Ötekiler de onu izlediler. Söğütlerin altında giysilerini çıkardılar. Suyun içine girip oturdular. Topuklarını kuma gömüp yalnızca başlarını suyun dışında tutarak uzun bir süre böyle kaldılar. Tanrım, ne kadar da ihtiyacım varmış buna dedi Al. Dipten bir avuç kum alıp vücudunu ovaladı. Suyun içinde yatıp Needles'ın sivri tepelerine, Arizona'nın beyaz kayalık dağlarına baktılar. İşte oradan geliyoruz dedi baba şaşkınlıkla. John amca başını suya daldırdı. Neyse işte geldik, şu anda Kaliforniya'dayız ama hiç de öyle zengin bir yere benzemiyor. Daha çöl var dedi Tom. İşittiğime göre berbat bir yermiş. Bu gece mi geçeceğiz diye sordu Noah. Ne sandın ya dedi Tom. Şey bilmem, biraz dinlenmek hepimiz için iyi olurdu. Özellikle büyük anne için. Ama öte yandan da bir an önce çölü geçip iş bulmak zorundayız. Geriye yalnızca 40 dolarımız kaldı. Hepimiz çalışıp para kazanmaya başlasak içim rahat edecek. Akıntının kendilerini ittiğini hissettiler. Papaz kollarını ve ellerini suyun üstünde yüzdürüyordu. Vücutları bileklerine ve boyunlarına dek bembeyaz, elleri yüzleri koyu kahverengiydi. Göğüslerinde yakalarına V şeklinde izi kalmıştı. Kumla vücutlarını ovaladılar. Hep burada kalsak dedi Noah tembel tembel. Sonsuza dek burada yatsak, hiç acıkmasak, hiç üzülmesek. Ömrümüz boyunca suyun içinde, kuluçkaya yatmış tavuk gibi tembelce uzanıp kalsak. Tom ırmağın karşısındaki sivri tepelere bakarak, ''Hiç bu denli dik dağlar görmemiştim.'' dedi. ''İnsanı öldüren bir ülke burası. Ülkenin kemikleri burada. Acaba insanların taşlarla ve kayalarla savaşmak zorunda kalmadan yaşayabileceği yerlere varabilecek miyiz?'' Annemin dediği gibi bembeyaz, küçük evleri olan düz ve yeşil bir bölgenin resimlerini görmüştüm. Annemin tüm dileği beyaz bir evde yaşamak. Bakıyorum da hiç öyle yer yok buralarda. Resimlerde görmüştüm oysa. Kaliforniya'ya gidene dek bekle dedi baba. O zaman ne denli güzel bir ülke olduğunu göreceksin. Tanrı aşkı için baba, burası da Kaliforniya. Söğütlerin arasından blue jean ve mavi gömlek giymiş iki adam çıkıp bir an durarak onlara baktılar. Nasıl, iyi yüzüyor musunuz diye seslendiler. Bilmem dedi Tom. Hiç denemedik ama yine de burada oturmak çok güzel. Biz de gelip oturabilir miyiz? Irmak bizim değil ki, bir parçasını size bırakabiliriz. Adamlar pantolonlarını ve gömleklerini çıkarttılar. Bacakları dizlerine dek toza bulanmıştı. Beyaz ayakları terden yumuşamıştı. Suyun içine yerleşip kayıtsızca yıkanmaya koyuldular. Babayla oldular belli ki. Homurdanarak suyun içine yayıldılar. Batıya mı gidiyorsunuz diye sordu baba kibarca. Hayır, oradan geliyoruz. Eve dönüyoruz. Orada iş bulamadık. Eviniz neresi? Pampa yakınlarında. Panhandle. Peki orada iş var mı diye sordu baba. Yok ama hiç olmazsa tanıdığımız insanların arasında açlıktan ölebiliriz. Bizden nefret eden bir sürü insanın arasında değil. Biliyor musun, senin gibi konuşan birine rastladık. Neden sizden nefret ediyorlar? Hiçbir fikrim yok dedi adam. Avuçlarına su alıp yüzünü yıkadı, sümkürdü, ağzını çalkaladı. Saçından akan tozlu su boynuna yol yol iz bırakmıştı. Bu konuda daha çok şey öğrenmek isterdim dedi baba. Ben de diye ekledi Tom. Neden batıdaki insanlar sizden nefret ediyorlar? Adam dikkatle Tom'a baktı. Batıya mı gidiyorsunuz? Evet. Daha önce Kaliforniya'ya hiç gelmemiş miydiniz? Hayır, gelmemiştik. Öyleyse benim söylediklerime bakmayın. Gidin kendiniz görün. Doğru dedi Tom. Ama yine de insan ne ile karşılaşacağını bilmek istiyor.